أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bugün yine peygamberimizi dinleyelim ama bilmem ki dayanabilir miyiz? Şartlar farklı. Bulunduğunuz, bunu dinlerken döneminiz, gününüz sıcak mı soğuk mu bilemem. Lakin Arabistan sıcağını düşünün biraz. İsterseniz sobaya daha bir yaklaşın. Kalorifere daha bir yaslanın, isterseniz ocağı elinizi uzatın biraz, sıcağı duyun, yaz sıcağını, seraya girdiniz, camları pencereleri kapatın, güneş vursun beyninizden, deniz kenarında ya da tarlada, ekin ekerken dikerken neyse işte, yani sıcağın altında sıcakla beraber sıcakla iç içe bir ortam düşünün ve bunu bulunduğunuz bölgeye göre değil, Arabistan'a göre düşünün. Sıcağın en şiddetli olduğu, meyvelerin olgunlaştığı, insanların gölgeye daha bir muhtaç oldukları dönemde Aleyhissalatü vesselam Efendimizle birlikte yola çıkın. Nereye gidildiği belli, bir büyük düşman, yani gücü kendince güçlü, kuvveti kendince kuvvetli ama Allah'ın gücü kuvveti karşısında bir hiç olan, İnsanlara göre büyük bilinen ama İslam'ın büyük düşmanı olabilecek bir gruba doğru, Bizans'a doğru gidiyorsunuz. Hedef Tebük'e doğruymuş. İşte Tebük seferi sırası, Tebük savaşı yolculuğu, işte o dönem peygamberin yanında olacaksınız, o dönem peygamberle beraber olacaksınız, sıcaklar bastırdıkça bastırmış, herkes bir tarafa dağılmış, yani gölge için taş arıyorsunuz neredeyse, başınızı şöyle gölgesinde gölgelendirecek bir taş olsun yeter diyorsunuz. Deve filan, onu nerede bulacaksınız? Bir devede kaç kişi birden gölgeleniyor? Sizin o kadar gölgeniz olsa, siz sultan gibisiniz. İşte böyle bir yolculukta, hemen yanı başında peygamberi gören, hemen yanı başında onu bulan Muaz bin Cebel bize naklediyor. An Muaz ibn Cebel radıyallahu anh. Kal, kultu ya Resulallah, akhbirni bi amelin yudkilunil cenneh ve yubaiduni minen nar. Allahu Ekber. Adamların derdi ne? Yani bir bakın, şu insanların isteğine, arzusuna, beklentisine, kafaya taktıkları şeye bir bakın. O şedid zamanda, o güneşin altında kavruldukları yaya, belki ayakkabıları bile yok, elbiseleri yırtılmış, susuzluktan dilleri bir karış ya da bütün benlikleri sıcak karşısında neredeyse erimiş, yani sarsılmışlar, böyle bir dönem yaşıyorlar. Diyor ki Muaz bin Cebel, aleyhissalatü vesselam ile beraber Tebük gazasına çıkmıştık, sıcak bastı, herkes birer tarafa dağıldı. Bir de baktım ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanı başımda. Hemen ona yaklaşıp soru verdim. Ya Resulallah, beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel, bir hareket, bir yapı, bir hayat tarzı bana haber ver dedim diyor. Ve Sübhanallah, gerçekten enteresan ya da farklı insanlar. Dertleri bu, cennete nasıl gideriz? Cehennemden nasıl uzaklaşırız? Sıcakta, soğukta, açken, tokken, evliyken, bekarken, oğlu varmış, oğlu ölmüş, babası yaşıyormuş, annesini kaybetmiş, sıkıntılı günlermiş, güzel günlermiş, iyi günlermiş, kötü günlermiş, ne fark eder onun için, hep imtihan günleri değil mi? O hep imtihanda değil mi zaten? Bunun bilincinde olan insan ne yapıp edip de bu geçici dünya bölümünün nasıl olsa bitecek bu dünya hayatının sonunda cennet hak etmek, cehennemden kurtulmak için çabalıyorlar. Dertleri bu. Tebük'e giderken üstelik. Okuyun. Tebük Savaşı'nın konu edildiği Tevbe suresini, 9. sure Beraye suresini birkaç tefsirden okuyun. Eğer anlamam zor olur diyorsanız, yanınıza birileriyle okuyun. Bak ben okuyayım da anladığımı sen bir kontrol et deyip biraz bilenlerin yanında okuyun. Oğlun, kızın, hanımın, kocan, anan baban bilmiyorsa onların yanında sen hiç olmazsa biraz bilir olarak okuyun. Bir de hadis kitaplarından, hatta siyer kitaplarından bu Tebük Savaşı ne zamanmış, nasıl olmuş, nereye gidilmiş, nereye kadar gidip nereden dönülmüş, ne yapılmış, düşman nasıl da kenar durmuş, nasıl da köşe olmuş, nasıl da gözden kaybolmuş, bir okuyun. İşte o dönem, o çölün sıcağında, kimilerinin atı varsa, kimilerinin devesi bile yoksa, kimileri yaya zor gidiyorsa, kimileri binek bulamamışsa, işte öyle bir yolculukta, peygamberi yanı başında buluveren, peygamberle karşı karşıya kalıveren, işte peygamberim aman hemen yanı başımdaymış meğer, diyen Muaz bin Cebel'i beraber dinleyelim. Ama sormadan geçmeyelim. Ben kendime soruyorum, sen kendine sor. İsterseniz beraber kendimize soralım. Acaba biz orada olsaydık, aynı durumda peygamberi yanı başımızda buluverseydik ne sorardık ki? İfade edebildim mi? Senin öyle bir derdin yok mu? Ya da bilirsin değil mi? Ben veya sen farklı değiliz bu konuda. Ne dersiniz? Yani böyle bir durumda, can pazarında, şiddetin, sıcağın, yani zorluğun, darlığın, sıkıntının doruk noktada olduğu bu dönemde savaşa doğru gidiyorsunuz. Üzerinizdeki yükler sanki kat kat ağırlaşmış. Çölün sıcağı, yolun yorgunluğu ama peygamber yanı başınızda. Herkes sıcak basmış, bir tarafa dağılmış, gölge ararken siz, sizi kıyamette gölgeleyecek bir gölgeliğin önündesiniz neredeyse. Peygamberin yanı başında. Duyar mı başınız sıcağı? Vücudunuz bilir mi çevrede sıcak veya etrafta sıkıntı varmış, anlar mı? Hemen yaklaşıp soru veriyorsunuz değil mi? Hazır bulmuşken ne dersiniz, ne derdiniz? Ben yatak odası, oturma odası, ayağa kalkma ya da sırt üstü yatma odası, bu takımları alırken acaba kaç vade yapınca hangisi caiz, onu mu sorardınız? Ya da diyelim zekat borcunuz var, aslında ödeyeceksiniz, bunu Allah da bilir, kul da bilsin. Yani göğsünüz ak ve alnınız açık olarak söylüyorsunuz, evet. Ama yani öyle denk geldi ki çok kelepir bir rakam. Yani bu arabayı şimdi değiştirmezseniz 2 milyar, 4 milyar, 14 milyar zarara gideceksiniz. Zekat biraz beklese acaba gelecek senenin borcuyla beraber 2 kat, hatta biraz da %3-5 fazlasıyla verseniz acaba caiz mi diye onu mu sorarsınız? Başka sorularınız vardır bilmem. Yani insanlar organ naklinden kan nakline kadar, Arapça mı Türkçe mi olsundan ya da meal mi tefsirine mi kadar nice sorular soruyorlar. Acaba sen olsaydın peygamberin yanında ne sorardın? Hatta belki son öğrendiğin, son okuduğun, son bildiğin, son duyduğun kitabın adresini mi sorardın? Ya da insanların yedikleri, içtikleri, oturdukları, kalktıkları olaylarla ilgili yorumlar mı sorardın? Ne yapacaktın mı? Onu sen daha iyi bilirsin. Soracaksın, o söyleyecek, sen kaldığın yerden hayatına devam mı edeceksin? Onu sen daha iyi bilirsin. Oysa peygambere ne sorulur? Allah'ı nasıl razı ederim? Allah'ın gazabından nasıl kurtulurum? Baştan bu sorulur ve dediği, iyi ama sen öyle dedin ama benim düzenim bozulur öyle denilmeden dinlenir. Tekrar edeyim bu bölümü. Peygambere Allah'a ne sorulur kitaba? Allah benden nasıl bir hayat istiyor? Nedir acaba onun istediği? Ben onun istediğini yerine getirerek cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak istiyorum. Söyle Allah aşkına, ya Resulallah söyle bana, ben Allah'ı nasıl memnun ederim diye sorulur ve dediği tartışmasız kabul edilir ve yapılır. Ama ya Resulallah hatırlıyor musun, sen bunu dedin ama ben daha evimi tamamlayamadım, işimi kuramadım, dükkanımı ayarlayamadım, efendim oğlumu everemedim, kızımı gelin edemedim. Yani inan ki çok ciddi sorular var. Bunlar şöyle bir sükunet erdirmeden, karımla, kocamla, evimle, barkımla, sosyal hayat, siyasal yapılanma, ekonomik kaygı ve kavgalar, dövüşler, ihtiraslar, sıkıntılar, ben perişan durumdayım, sen bana ayet hadis diyorsan olmaz ya Resulallah mı diyorsunuz, yoksa tamam sen öyle dediysen ben oradan başlarım mı diyorsunuz? Yıllar yılı öncesinde adam hastalanıyor. Derdi sıkıntısı ne? Müthiş bir sarsıntı vücudunda ve dişinde korkunç bir ağrı. Öteki diyor ki, şu yaprağı ez ve yut. Aman Allah'ım, adam çaresiz, neredeyse yapacak. Bunun üzerine düşünüyor, yani ağzımı aldım neyse, hadi dişime faydası olsun. Ama yuttuktan sonra mideme giden, karnıma giden o yaprağın ne faydası olacak? Hayır istemiyorum deyip atıveriyormuş. Yani tedaviye yetkili, çözüm önermeye hak sahibi olduğuna inandığı kimsenin önerisini reddetmeye insanlar ne kadar yetkililer. Madem baştan reddedin, hiç sormayın, daha güzel değil mi? Ama biz Allah'a, peygambere zaten sormuyoruz belki aslında da, onlar her şeye rağmen bize mesajlarını ulaştırınca biraz irkiliyor, sonra ne yapacağımız şaşırıyor ve işte öyle donup kala kalıyoruz bugünkü gibi. Muaz bin Cebel de öyle yapıyor. Bu sahabeyi tanıyor musunuz? Mesela galiba sizin tanıdığınız da bir yön değil mi? Yemen'e gönderilmiş. Hatta aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, dikkat et, dini yani Allah'ın hayata karışma sistemini tanıyan bir topluma gidiyorsun. Yani bu insanlar Allah'ı tanıyorlar, Allah'ın gönderdiği bir din olduğunu baştan evetliyorlar. Sonra da sen onlara bunu unutarak söylersen olmaz, zorlanırsın. Yani yapısal bir farklılıktan dolayı gönderdiğin mesaj onlarda yer tutamaz diyor. Arkasından da onları Allah'tan başka hayatlarına karışmaya yetkili hiçbir varlığı tanımamaya davet et. Allah'ı ortaklı bilmesinler, Allah karışsın sadece hayatlarına. Bunu kabul ederlerse, namaz ister onlardan. Yani Allah sizin hayatınıza bedensel ve bireysel programda karışıyor de, onu da kabullenirlerse, de ki onlara, ama Allah bir de mali hayatınıza, toplumsal yaşantınıza karışıyor. İşte zekat istiyor Allah sizden de, bunu kabul ettiklerinde, mallarının en iyisine göz dikme, çünkü o zaman sen zulmetmiş olursun, mazlum ile Allah'ın arasında da engel yoktur, beddua ederlerse iflah olmayız deriliyor. Ya biz, ya ne istediğimiz, ya biz neler istiyoruz insanlardan? Acaba insanlar Allah'tan başka hayatlarına bir şeyler karıştırıyorlar mı? Biz göz mü yumuyoruz, ya da anlatmıyor muyuz, ya da söylemeye cesaret mi etmiyoruz? Ya da bırakın insanları, ne demek başkaları, onlar yok ki zaten. Kendi dünyamızı kendimiz doldurmuşuz. Peki söyleyin Allah aşkına, herkes kendi kendine karar versin. Herkesin kendi hayatına kendisi, yani kendisinin belirlediği hayat programına Allah'tan başkasına karışma yetkisi veriyor mu? Ne kadar güzel sordum ama. Ya peki Allah'a karışma yetkisi veriyor mu deseydim? Neredeyse ona bile cesaret edecek yanlışlar görüyoruz. Allah'tan başkası hayatımıza karışmasın mı? Yoksa Allah hayatımıza karışsın mı? Yani yeme içmemize, giyim kuşanmamıza, oturup kalkmamıza, düğün derneğimize, ziyaret ziyafetimize, giriş çıkışlarımıza Allah karışsın mı öyle her şeyimize? Yoksa Allah kimi hayatımızın bir bölümüne karışsa da kimilerine karışmasa mı diyesimiz geliyor neredeyse, Allah affetsin. Böyle soruyor diye başladık Muaz bin Cebel'den. Diyor ki, dedim ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, ey kendisine böyle soru sorulacak tek yetkili makam, ey peygamberim, akhbirni bi amelin yudkhilunil cenne, beni cennete koyacak bir amelden haber ver. Bana bir amel, bir eylem, bir hareket, bir tavır, bir davranış öğret ki, haber ver, söyle ki, o beni cennete koysun. Ve yubaiduni minen nar. Yani böylece aynı zamanda, işin öbür tarafıyla değerlendirirse, ateşten yani cehennemden beni uzaklaştırsın. Söyleyin, bu soru kime sorulur? Efendim bunu ancak Allah'a sorarız. Tamam, çok güzel. Yani Kur'an'a soralım. Peki ya Kur'an okurken, bu konunun irdelenmesi, anlaşılması adına şekilde görüldüğü gibi dercesine peygambere göndermeler yapılıyorsa, şöyle diyecek miyiz o zaman? Ya Rabbi, ben geldim, seni layık gördüm, sana sordum. Değilse peygamberi ben bilmez miydim yani, haşa. Ben ona da giderdim ama ben senden istiyorum cevabı. Söyle, hangi ayetinde bu konuda ne cevap varsa, ben o senin dediğin hareket, senin dediğin tavır, senin dediğin amele göre cennete gitmeye, cehennemden uzaklaşmaya çalışsam demeye hakkımız var mı? Hayır, çünkü işte zaten kitaba müracaat edince de aynı soru aslında peygambere sorulmuş anlamına gelecektir. Yani gaybı bilen Allah, gaybı yaratan Allah, gaybda tek söz sahibi olan Allah, Kur'an'ında beyan ediyor ki peygamberlerine bildirmiş. O da bize, onlar da bize bildirdiği kadarını biz biliyoruz. Yani bu soru Allah'a ve Resulüne sorulur. Muaz bin Cebel de tam soracak kaynağı bulmuş. Tam soracağını bulmuş ve öyle soruyor. Ya Resulallah, ey bu konuda tek yetkili efendim, ey Allah'ımın elçisi, söyle bana bir amel, bir eylem haber ver ki o bana cennet kazandırsın, cehennemden beni uzaklaştırsın. Ne kadar hoş bir soru, ne kadar güzel bir soru, ne kadar da faydalı bir soru. Hani belki bir lazım olur mantığımız var bizim. Bakın nice yerleşik hayat düzenine sahip evlerde babaanneler, anneanneler, neneler, teyzeler, halalar filan bir yerlere bir şeyler tıkıştırmışlar, yerleştirmişler, sokuşturmuşlar. Bir yerlere bir şeyler saklamışlardır. Saklamasa bile şöyle bir kenara koyuvermişlerdir. Torunları, yeğenleri, oğulları, kızları, ama ne olacak bu burada kalabalık edip duruyor deseler de, yavrum sen anlamazsın evladım, yani bir lazım olur, dur bakalım kuruya kut mu düşer diye onun muhafazasından yanadır insanlar. Hatta belki bu çok acayip ama bir kiremit parçası, bir teneke parçası bile olabilir. Bir taş bile bazen hatta belli olmaz, belki bir lazım olur denilir. Evet doğru, belki bir lazım olur ama bunu diyen ölüp gidebilir lazım olmadan, ya da o ev gerçekten bir ömür boyu evdekilerin tümüyle onu kullanmadan o ev yıkılır veya taşınılır, başka yerlere gidilir. Peki ama öğrendiklerimizde, peki ya öğrendiklerimizde bir benzeri var mı? İnsanlar neler ve neler öğreniyorlar bir lazım olursa diye. Belli olmaz, belki diyor değil mi adam, bir lazım olur. 65 yaşında zorunlu emekli olmuş adam, bilgisayar kursuna gidiyormuş ve mazereti de aynen böyle. Diyorlarmış ki ya bu yaşta bak zor yürüyorsun, tirit ihtiyar oldun neredeyse, ama belli olmaz bir lazım olur diyormuş. Peki anladım, belki öyle, sizin dediğiniz doğru, belki bir lazım olabilir bilmiyorum. Ama söyleyin şu sorunun cevabı insana bir lazım olabilir mi? Bir amel öğrenecek, bir hareket öğrenecek, bir tavır öğrenecek, bir yaşantı modeli öğrenecek, o onu cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak. Vallahi ve billahi ve de tallahi kesinlikle mutlaka lazım olur. Yani belki bir lazım olur bile değil. Kesin lazım bu bize. O zaman buna göre dinleyelim. Sanki Allah razı olsun kendisinden, Muaz bin Cebel sanki bizim için sormuş, öyle desek. Sanki biz de Tebük seferindeyiz, sanki gölge gibi arkasında onu takip ediyoruz. Aa bir baktı peygamberi görüverdi, biz de sevindik. Aa, durun bakın bekleyin, dinleyin, sessiz olun, kulak kesilin. Peygamberle konuşması olacak şimdi bu seçkin sahabinin diyoruz. Kulak veriyoruz, sordu peygamberimize, soruyu aldık, biz de ciddi dinliyoruz. Şimdi peygamberden cevap alıyoruz. قال لقد سألت عن عظيم, diyor ki peygamberimiz, çok büyük bir şeyden sordun. Gerçekten çok büyük bir konu bu. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz azim diyorsa, önünde dostun, düşmanın, ilgili, ilgisizin, herkesin saygıyla eğilmek zorunda olduğu, azamet sahibi bir konu olduğunu söylüyorsa, biz de hatta bir titriyor, şöyle dikkat kesiliyoruz. Çok büyük bir konu. Yani herkes ilgilendiren bir konu, bana çok lazım olan bir konu, bütün insanlara gerekli bir konu sorulmuş meğer, dinliyoruz ama bu kadar zor, bu kadar korkunç, bu kadar müthiş bir konu öğrenilmez anlamına değilmiş meğer, yani önemine binaen öyle denilmiş. Ve innehu, ve devam ediyor aleyhissalatü vesselam, le yesirun ala men yesserahullahu aleyh. Evet gerçekten çok zor, çok büyük bir konu ama, ama Allah kolaylaştırırsa o zaman kolay olur. Yani Allah kolaylık verirse ne âlâ. Değilse Allah'ın kolaylamadığı kimse için çok zor bir konudur diyor peygamber. Evet cennete gidebilmek, cehennemden uzaklaşabilmek, bunu öğreten amelleri öğrenmek, yapmak, yaşamak ve uygulamak çok zor, çok büyük bir konu. Ama Allah kolaylaştırırsa ne var ki o zaman? Siz de yani şahsen düşünür müsünüz? Şu minicik hayatınızda, şu kısacık ömrünüzde, bu peygamberden binlerce ya da yüzlerce yıl sonraki bu hayatınızda siz de düşünüyor musunuz? Nice amellerin Allah kolaylaştırınca kolaylaştırıldığını, size çok kolay geldiğini gördünüz mü siz de? Evet gerçekten mesela İmanla, İslam'la hayatı şekillenmediği bir döneme ait hatıralarını canlandırıyor kim insanlar? Eyvah diyorlar ya. Binde bir arada bir atlatamasak da zorunlu bayram namazına gitsek ne kadar zorlanırdık. Hele birilerine ikramda bulunacaksın diyor bir başkası. Yani cebinden alın terin değil kanın iliğin durumunda olan öz paranı birilerine ikram edecek tasaddukta bulunacaksın. Canım gidiyordu sanki böyle sinirlerimden canlarımı, canlarımdan damarlarımı, damarlarımdan kanımı söküyorlar gibi geliyordu. Ama şimdi ne kadar kolaymış meğer diyor. İman etti ya, Allah kolaylık verecek ya. Ya da bakıyorsunuz karı koca geçimsiz, aman Allah'ım bol dünyayı dar etmişler, güneşi kaybetmişler, kapkaranlık bir dünya kurmuşlar, o ona bağırıyor, o ona çağırıyor, ağzını açan cehennem kapılarından bir kapı açtı sanki. Ama İslam'ı tanımadıkları içinmiş meğer, meğer Kur'an'la buluşmadıkları içinmiş, meğer en bilenle diyalogları yokmuş, Allah ve peygamberle irtibatları yokmuş. Nasıl da güzelleşiyor hayatları, nasıl da içli dışlı olunca rahat ediveriyorlar böyle. Aa bir bakın ne kadar da güzel oluyor bu iş deyiveriyorlar. Yani Allah kolaylık verince kolay oluyor elbette o zaman. Şimdi dinliyoruz. Acaba bu amel neymiş ki? Ta'budullah la tüşrikü bihi şey'en. Biz bu tabirleri öteden beri Allah ve peygamberden duya gelmişiz. Yani Allah'a kul köle olacaksın ama hiçbir şeyi onun ortağı bilmeyeceksin. Hiçbir konuda onu ortakla düşünmeyeceksin. Evet ama bu kadar önemli miymiş bu? E tabi yani beni Müslüman ediyor. Müslümandan başkası cennete gidemez. Beni Müslüman ediyor. Müslümanlara cehennem haram ve yasaktır. Ben böylece Müslüman oluyorum. Müslüman olunca Allah bana bu işi kolaylaştıracak. Yani kulu kölesi olacağım, olduğum, olmak zorunda olduğum, hep Allah, hep Allah bileceğim. Kulluk ama hep ona kulluk. Yani senenin birkaç günü de başkasına, günün birkaç saati başkasına, zevklerin, endişelerin, beklentilerin, menfaatlerin ve duyguların kimileri başkasına ait olmayacak. Hep Allah'a kul köle, hep onu dinleyecekmişiz. İşte o zaman, işte o zaman biz cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak bir hayatı tanımış oluyoruz. Ne dersiniz? Boynunuzda sizin de ipler vardır, tanırsınız. Çünkü her insanın, yani ben bugüne kadar öyle anladım, her insanın mutlaka boynu ip takmaya hazır yaratılmış. Ya da ne diyelim, boynunda kancalar mı var sanki? Kement gibi de atabilirsiniz, kanca gibi de takabilirsiniz. Bir şeyler. Yani insanlar böyle birilerine köle olmaya hazır. Birilerinin, bir şeylerin, bir duygunun, bir düşüncenin, bir fikrin, bir zikrin ya da bir sistemin, bir inancın, bir manzumenin kulu kölesi olmaya hazır yaratılmış insan. Baştan öyledir yani. Ama İslam diyor ki, gel Allah'a kul ol, başkalarına karşı özgür. Bunu şöyle ifade etsek. Siz Müslümanlığın ilk şartıdır diye, bu işe ilk başlangıç olarak kelime-i şehadet diye bir sistem, bir ifade, bir kural, bir ana yasa, temel yasa duydunuz mu? Yani bir kelime ki Arapça'da kelime bir kural, bir bütün demektir. Bir yasa demektir. İşte öyle bir kelime ki bu şehadeti ortaya koyacak. Yani sen onu söyleyince şahitsin artık. Sana bakarak insanlar bir inancı görüntülediğini bilecekler. Sen bu şehadet kelimesini söyleyince şehadeti göze aldığını da ortaya koymuş olacaksın. Yani can verme pahasına, canın pahasına sen bu söylediğin sözün eri olduğunu ifade ediyorsun. Ne o? Allah'tan başka ilah olmadığını. Eşhedü en la ilahe illallah. Başka? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de o Allah'ın yani kendisine kul köle olunacak, kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ettiğini beyan ediyorsun. Peki ne dedin, ne dedin, düşündün mü, ne dedin? Peygamber adına nasıl bir iman gündeme getirdin? Nasıl da taze bir imanı hem sen bütün benliğine kabul ederek tekrar tazeledin? Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Önce abd dedin, önce kul dedin, önce kulluğuna inandığını beyan ettin. Önce kul olması gerektiğini, kulluk yapılması gerektiğini beyan ettin. Sonra da Muhammed Aleyhisselam'ın kulluğunun yanı sıra hemen yanı başında bir de risaleti, yani o kulluğun bize elçilik olarak da yansıması gerektiğini söyledin. Öyle söylüyoruz. Öyleyse benim insanlar içinde birinci sırada en şerefli ve en yüce makamda bildiğim peygamberim kul olmakla şerefleniyor. Hatta bakın kitaba, Kur'an'a. Lemma kâme Abdullah diyor Allah peygamberinden söz ederken. Benim kulum, Allah'ın kulu diyor ona. Sübhanellezî esrâ bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa diyor Allah. Yani kulunu gönderdi, kölesini. Yani Allah'ın kölesi. Ne kadar güzel işte. Köle olunacak tek varlık Allah. Ben de onun kölesi olunca şereflerin en büyüğüne nail oluyorum. Hatta biraz da belki cesaretle, biraz da belki çocuk şımarıklığıyla söylersem, peygamberimin makamında olmayı yakalıyorum. Ben kul, köle olursam Allah'a. Benden istenen bu. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâb. Allah'a hamdolsun ki kuluna kitabı indirmiş. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdih. Kuluna Furkan'ı indirmiş Allah, ne mübarektir. Hamdolsun o Allah'a gibi ayetlere tekrar müracaat edin. Allah kulunu, yani peygamberini bize kul, köle olarak takdim ediyor. Zaten peygamberin hayatında Allah'a kulluk olmayan hiçbir an, hiçbir zaman olmaz ki. Peki arada bir bazen uyarıldığı bölüm? Kullar öyle olur arada. Efendi de uyarır ve inat etmedi mi? Hemen pişman oldu mu? Aman ya Rabbi dedi mi? Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunenna minel hasirin dedi mi? Zaten Allah, yani o büyük efendi, o Samet olan Allah elbette affedecektir. Ya Rabbi kendimize yazık ettik, affet bizi dedi mi? Babamız öyle yaptı. Allah bize onu söyleyip siz de böyle yapın diyor. Adem Aleyhisselam'ın, Havva anamızın tevbe modelini bir daha hatırlamış olduk. Yani ta'budullah, Allah'ın kulu kölesi olacağız. Düşünüyor musunuz? İnsanlar eğer boynuna Hablullah dediğimiz Allah'ın ipini, Kur'an'ı takarlar, Kur'an nereye çekerse oraya giderlerse, Kur'an merkezli düşünürler, Kur'an'la beraber düşünürler, Kur'an'ın emri doğrultusunda, nehi doğrultusunda ya hayat sürerlerse, işte o zaman Allah'a kul köle oldular. Ama hep, ama sürekli, ama istisnasız, ama başkasını bu makama koymadan la tüşrikü bihi şey'en. Ne ana, ne baba, ne kavim, ne kardeş, ne eş, ne dost, ne tanıdık, ne bildik, ne düşman, ne başkası. Hiç kimse ama bu makama gelmeyecek, Allah gibi olmayacak. Bu bir imiş. Ve tukimussalah, namazı ikame edersin. Ve tu'tiz zekah, zekatı verirsin. Ve tasumu ramadan, Ramazan'da kendini yasaklardan tutar, yani oruç tutarsın. Ve tahuccul beyt, bir de Kabe'yi ziyaret eder, yani hac edersin. Bu sonraki gelenler bana ta'budullah la tüşrikü bihi şey'en ana kıstası, o temel prensibi şöyle açıkladı gibi. Demek ki ben Allah'a kul köle olacağım. Bütün bedeni programımda namaz gibi, elini kaldır dedi nasıl kaldırıyorum, sağa sola bakma dedi nasıl bakmadan duruyorum, ağzınla şunları ifade et dedi nasıl aynen öyle söylüyorum, ya da dizlerini kır dedi, yere çök dedi, alnı yere değdir dedi, belini bük dedi nasıl yapıyorum, aynen öyle bütün bedenime, bütün hayatıma Allah bu anlamda tek karışan, ben ortak kabul etmiyorum o konuda. Başkaları şuraya bak demiş, birileri şunu dinle demiş, birileri şunu konuş demiş, bana ne demem gerekiyor. Ve de tukimussalah, namazı ikame etmem anlamına gelecekse namaz, bireysel planda bir kulluk değil mi? Benim Allah'a, ya Rabbi ben sana kul köleyim, yanımda kimse olmasa da kendi başıma bu işi yaparım. Hiç kimseye muhtaç değilim. Sadece senin huzurunda kulluğumu arz ediyorum. Buyur ya Rabbi, sen en büyüksün. Hamdolsun sana. Sübhansın, azimsin. Huzurunda eğilirim demiyor muyum namaz ile? Ama ve tu'tiz zeka bunun belki ikinci bölümü. Yani Allah'ım sana kul köle olacağım. Allah'ım senden başkasını senin ortağın, eşin, yakının, benzerin, sen gibi söz sahibi bilmeyeceğim ama bunu ben bütün bedeni ve bireysel yapımda namaz örneğinde olduğu gibi uygulamamla birlikte mali ve sosyal hayatımla da zekat örneğinde olduğu gibi göstermem gerekiyor. Buyur ya Rabbi, sana kulluğumu arz ediyorum ya Rabbi, kazanmama, harcamama, biriktirmeme, dağıtmama, malıma, mülküme, saltanatıma, sosyal ve bütün insanlarla birlikte toplumsal yapılanmama sen karışırsın ya Rabbi. Zekat bunun simgesel bir örneği. İşte onu icra ederek ben diğerlerine de hazır olduğumu beyan ediyorum ya Rabbi diye. Cennete götürecek, cehennemden uzaklaştıracak amelin kulluk olduğu bilincini bireysel ve toplumsal malen ve bedenen ortaya koyuyorum. Ama bunlar yapılacak şeyler. Bir de Allah hayatıma yasaklar koyarak karışır değil mi? Yapma etme dedikleri, bu yasak, bu haram, bundan uzak dur, bununla ilgini kes dediği bölümler var mı? İşte oruç da onları simgeliyor. İçki içmeyeceğim, kumar oynamayacağım, zina etmeyeceğim, yalan söylemeyeceğim, hırsızlık yapmayacağım. Yani bir şeyler var hayatımda, Allah'ın yasakladığı bölümler de var. İşte onları ben oruç özelliğiyle, oruç anlayışıyla, oruç ibadetinden esinlenerek Allah'ın hayatıma karışması olarak ibadet aşkıyla yapıyorum. Bir de bütün bunları hayatımda bir kere özel bir bölüm, maket bir program olarak haçta uyguluyorum. Bunlar beni cennete götürüyor. Bugünkü dille söylersek, Muaz bin Cebel Hazretleri soruyor, ya Resulallah, ben cennete gitmek istiyorum. Ey Allah'ın elçisi, ben cehennemden korkuyorum, kaçmak istiyorum, beni cehennemden uzaklaştıracak, bana cennet kazandıracak bir şeyler öğret, söyle. Peygamberimiz diyor ki, gerçekten çok önemli bir konu. Gerçi Allah kolaylık vermeseydi mümkün değil, yapamazdınız. Bir tek konu var, bir tek iş var, o da Allah'a kul köle olmak ama sadece Allah'a, ama bedeninizle, ama malınızla, ama bazen kendi kendinize yaşarken ya da başkalarıyla beraber, bütün yapacağınız işlerde ya da hiç yapmayacağınız yasaklarınızda hep Allah karışsın hayatınıza, hep Allah'a kul köle olun. İşte sizi kurtaracak olan budur. Hatta haç örneğinde olduğu gibi şöyle düşünün, bulunduğunuz yere bağlı olmayacaksınız, eşyaya kul köle olmayacaksınız, hepsini bırakıp gidebileceksiniz, dünyanızı bu anlamda terk edebileceksiniz. Yeter ki Allah'a kul olun. Belli bir yerden geçerken hatta elbisenizden, sosyal statünüzden, bütün imkanlarınızdan soyutlanacaksınız. Allah'ın dediği yerde, Allah'ın dediği zamanda, Allah'ın dediği mekanda, Allah'ın istediği gibi, işte onun istediği şekilde ona kul köle olacaksınız. Haç o anlama gelir mi sizce de? Zaman, mekan ve şekil olarak Allah'ın isteğine uymak. İşte bunlar bizi cennet kazandıracak. Sümme aleyhissalatü vesselam sözüne devam ediyor. Bir de gâle, dedi ki Peygamberimiz bunlardan sonra, bir de şöyle dedi, elâ edulluke alâ evvâbil hayr, sana bütün hayrın, yani düşünebildiğin hayır kapılarının tümünün, sanki delilini, sanki böyle anahtarını, sanki nasıl, biz nasıl anlasak, nasıl ifade etsek, böyle hayır kapılarına delalet edecek bir bilgiyi vereyim mi, diyor Peygamber. Elâ, İster misin? La edulluk. Sana delalet edeyim mi? Sana anlatayım mı? Yani sana haber vereyim mi? Seni onunla beraber kılayım mı? Sana öğreteyim mi? Ala evvabil hayır. Bütün hayrın kapılarını sana açacak bir amel, bir hareket, bir gerçeği sana haber vereyim mi? Es-savmu cünnetun. Bir dedi ama kapılar dedi. Hayır kapıları. Kapılardan biri savm. Yani oruç, siper ve kalkandır. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِعُ الْخَطِيَةَ كَمَا يُطْفِعُ مَا اُنَّارِ. İkincisi de bu. İkinci bir kapı. Ne o? Sadaka. Mala, mülke Allah'ın karıştığına inancın gereği verdiğimiz o bizim olan maldan, Allah'ın bizi imtihan için verdiği maldan birilerini nasipdar etmemiz, tıpkı ateşin suyla söndüğü, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları, isyanları ve yanlışları söndürür, örtbas eder, yok eder. Ve üçüncüsü, وَصَلَاتُ الرَّجُلْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. Gece, gecenin ortasında, tam böyle gece karanlığı, her şey sükunete ermiş, hayat durmuş, işte o zaman adamın kıldığı namaz. Tekrar başa döneyim. Bu kapıların başına, birinci kapıyı tanıyalım, belki gireriz diye mi? Öyle demeyelim. Yani Allah'tan eksik talepte bulunmayalım. Girelim inşallah. Allah bize yardım etsin. Bu kapılardan birinden, ikisinden, üçünden, hepsinden girmeye çalışalım. Bir, as-savmu cünnetun. Oruç kalkandır. Kötülüğe karşı, zarara karşı, isyana karşı, günaha karşı, azgınlığa karşı, sapkınlığa karşı kalkan. Şeytan oklarını oruçla bana ulaştıramıyor böylece. Hatırlar mısınız? Oruç tuttuğunuz zamanlar, eğer insanlar oruç tutmuyorlarsa, siz oruçlusunuz, bu ayın 13, 14, 15'i diye belki, ya da siz oruçlusunuz, pazartesi, perşembe diye, ya da Muharrem'de, ya da Şevval'de diye, yani siz oruç tutuyorsunuz, yıl boyunca ara ara, bazen, her ay 3 gün, veya her ay 8 gün, ya da her ay daha fazla arada bazen oruç tutuyorsunuz, ama insanlar orucu Ramazan'dan Ramazan'a görüyorlarsa, bir daha öyle bir unutuyorlar ki, tümüyle temelli işini kapatıyorlarsa, Ramazanlar nasıl da hengame, kargaşa, karmaşa, böyle eftikleme, tiftikleme, insanların birbirine girmesi anlamına gelmez mi? Neden öyle dersiniz? Ama oruç yok ki adamın hayatında. Çünkü o, sanki orucu Ramazan'dan sonra bir öteki Ramazan'a kadar değil, ömür boyu unutmuş. Tekrar bir daha geliverince, unuttuğu, beklemediği, istemediği bir ibadetle baş başa kalınca, bunu sadece bir de açlık zannedince zorlanacak, darda kalacak, perişan olacak zannediyor ve yolda kimseye yol vermiyor. Sanki o anda dünyayı o kazansın, herkes iflas etsin istiyor, ya da ikram, izzet derdine düşmüyor, ya da hep o var sanki Allah'a bu işin faturasını çıkarmaya çalışıyor. Yani senin adına oruç tuttuk ya dercesine nazlanıyor, sıkıntı oluyor kendisine ve çevresindekilere. Öyle değil. Oruç kalkandır günahlara ve kötülüklere karşı. Sadakaya gelince, sadaka insanın mal mülk konusunda sahip olduğu her şeyin asıl sahibinin Allah olduğuna, bu inancının gereği de Allah'ın ver dediği yere vermesi gerektiğine iman etmesidir. Yani eylem olarak imanın icra edilmesi demektir. Şöyle de diyelim, kasanızda paranız var, kesenizde paranız var, bunun aslında Allah'a ait olduğuna inanıyorsunuz, bu iman. Allah sizi imtihan için verdi, gönderdi diyorsunuz, iman. Ama bu inancın gereği olarak Allah size diyor ki, o paradan şuraya, o puldan buraya harca, siz onu Allah'ın dediği yere harcadınız mı, işte o zaman sadaka oluyor. Hatta ondan dolayı en sevimli sadaka, önce kişinin kendisine, sonra çoluk çocuğuna, sonra yakınlarına verdiğidir diyor Peygamberimiz. Kişinin kendisine verdiği nasıl sadaka mı olur? Harcamaktır aslında. Yani malı Allah'ın karıştığına iman etmek demektir. İşte bu, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِعُ الْخَطِيَةَ كَمَا يُطْفِعُ الْمَاءُ النَّارِ. Hani su ateşi söndürür ya, aynen öyle hataları, isyanları, yanlışları söndürür. Ama ev yanıyor, 10 katlı bina yanıyor, koca bir dükkan yanıyor, lastikçi dükkanı mı, tüpçü dükkanı mı, yanıyor ama yaklaşılmıyor bile, siz çay bardağına su doldurdunuz, atıyorsunuz. Çocukların su tabancalarıyla su sıkıyorsunuz, söndürmüyor. Az geliyor o zaman suyunuz. Sadakada öyle mi ki? Tabii aynı ölçüyle düşünmeyin. Siz bir verince 10, siz bir verince samimiyetinize göre 700, hatta daha fazla olabilecek bir su gönderme örneği düşünün ama yine de sönmüyorsa hatalarınız, biraz daha artırın. Şiddetini artırın, miktarını artırın, samimiyetini artırın, sadakayı çoğaltın. Bela ve musibetten kurtulmak, hataların önüne geçmek için yapacağınız bu. Üçüncüsü, insanın gecenin o boşluğunda, gecenin sükunetinde, gecenin ortasında namaz kılması, fi cevfilleyl. Gecenin içinde, böyle sandığın içinde der gibi. Yani tam gece ama, önü de gece arkası da, üstü de gece altıda, işte öyleceyken hayat durmuş bir anlamda, gün denilen, gündüz denilen, maişet kavgası denilen şeyler bitmiş, onların muhasebesi de bitmiş her şey, kişi Rabbıyla baş başa kalma ortamı yakalamış. Velleyli idâ secâ. Seherde kalkıyorsunuz. Acele etmenize gerek yok. Sakinsiniz. Gösteriş yapmaya ihtiyacınız yok. Sakinsiniz. Gücünüz yettiğince samimi davranıyorsunuz. Başka türlü davranmaya gerek yok. Sakinsiniz ve namaz kılıyor. Allah'ın huzurundasınız. Dua ediyorsunuz. Ona iltica ediyor. Ona yalvarıyor. Ona sığınıyor. Ondan istiyorsunuz. İşte bu da hayır kapılarından biri. Sümme aleyhissalatü vesselam bunu dedikten sonra şu ayeti okumaya başladı. İki ayet. Secde suresi 16 ve 17. Tetecafa cunubuhum anil mazaci'i yad'una rabbahum khawfan ve tam'an ve mimma razaknahum yunfikun. Fela ta'lamu nefsun ma uhfiye lehum min kurrati a'yunin cezaen bima kanu ya'melu. Müminler, Allah'a kul köle sevdalısı insanlar, yanlarını yataktan ayırırlar da, tabir böyle, biraz hoşuma gidince ben de onu kullanıyorum. Yani gece uyanıp yataktan kalkıyorlar. Fakat öyle değil, yanlarını yataktan ayırırlar. Biraz hoş bir espri var değil mi? Yapıştırmışız sanki. Aman Allah'ım, bizim yataklar sanki zanklı gibi böyle. Sanki bantlıyoruz kendimizi oraya, gömüyoruz, yapıştırıyoruz. Sanki, yani Allah affetsin ama, kimseyi kınamak, kimseyi suçlamak için değil ama, aklıma öyle özel bir örnek geldi. Kim onun içine dahilse, lütfen alınmadan ama, öyleysek vazgeçelim. Diyorlar ki, kimi böyle ineklerin ya da süt sağmal hayvanların debelenmemesi için, hareket etmemesi için, ot balyalarını ayaklarının gelecekleri yere delikler deliyorlarmış. İneği o ayaklarından o deliklerin içine koyuyorlar. Karnın üzerinde duruyor hayvan. Hemen önünde yiyor. Arkadan da makineyle sütünü sağa veriyorlarmış. Yani aman devinmesin, aman enerji sarf etmesin, aman bütün gücünü süte versin de biz kullanalım diye sanki. Yani bizim yataklardan ne haber? Böyle kendimiz gömülüyoruz değil mi sanki içine? Çepeçevre bizi şöyle sağdan soldan besliyor galiba, yumuşacık olsun diye. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle bir yatış modelini öğrendim ben. Hanımlarından birinin, annelerimizden birinin yeğeni, Peygamberimin gece hayatı, gece programı için orada acaba ne yapıyor diye bakıyor. Abaye diyebileceğimiz, aba diyebileceğimiz, yani bir kalın kumaştan bir elbise, üstlük var Peygamberin. Onu her zaman ikiye katlıyorlarmış mesela, üzerine yatıyormuş Peygamberimiz. Bu biraz da Peygamber'e sevgisi saygısından onu üçe veya dörde katlamış, az daha yumuşak olsun diye. Aleyhissalatü vesselam diyor ki onu eski haline getirin, gece uyanmama engel olur. Ama derdi farklı. Beklentisi farklı Peygamber'in hayattan. Bizse aman yumuşak olsun şöyle, aman efendim kuş tüyü gibi olsun, hem hafif olsun, hem bizi yormasın, hem hiçbir tarafından sıkıntı vermesin, hem de öyle uyuyalım ki sabaha kadar değil, hatta böyle 10 gün, 20 gün uyuyalım, hem hayatın sıkıntılarından uzak uyuyalım, hem de dinleneceksek öyle dinlenelim diyoruz sanki. Dinlenemiyoruz ama. Çünkü kim ki yatsı böyle bir uykuya dalar da sabaha kadar uyanmazsa, şeytan kulağına işemiştir diyor Peygamberimiz. Yine başka bir hadis, aleyhissalatü vesselam diyor ki, her uyuyanın üzerine şeytan üç düğüm vurur. Ama gece uyanırsa o kişi Allah'ı gündeme alır, mesela Bismillah derse bir düğüm çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa üçüncü düğüm çözülür. Biz şeytan bağıyla mı yatıyoruz ne? Onun içinde dinlenemiyoruz galiba. Bütün bir nesil olarak neredeyse uyuşuk ve hastalığa doğru sanki adım adım yürüyoruz. Bir arkadaş vardı, müezzindi. Yazın o sıcak günlerde pamuk tarlasında çalışıyor. Şimdi o kadar sıcağın altında ciddi bir uğraşıyla çalışan bu adam, yatsı namazından da bilmem saat kaçta çıktıktan sonra az biraz da laf edip laklak edip gelip yatacak ve sabah namazına vaktinde uyanacak, mümkün mü? Saatini kurmuş, uyanamamış. Saati ikilemiş, uyanamamış. Bir teneke bulmuş veya bir işte böyle boş bir teneke parçası veya kutu bulmuş, içine koymuş, üstüne koymuş, uyanamamış. Sonra aklına gelmiş ya da birisi akıl vermiş. Demiş ki, düz sert zeminde yat. Mesela tahtanın üzerinde. Nasıl da uyanmış sabah namazına kadar, kaç defa üstelik. Öyle olmaz mı? Yanlarını yataklarından ayırıyorlarmış o gerçek müminler. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Korkuyla ama bir beklentiyle. Cehenneme ya gidersem ya cenneti kaybedersem endişesi, ama cehennemden kurtulurum inşallah. Cenneti hak ederim inşallah ümidiyle dua ve niyazda bulunurlar. وَمِمَّا رَسَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bir de Allah'ın kendilerine verdiğinden infak ederler. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ Bunlar ne bilsinler? Kim ne bilsin ki مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ Allah onlara nice göz nuru, gönül sururu, nice sevinç kaynağı şeyler hazırlamış. Cezaen bimâ kânû yâmelûn. Yapıp ettiklerinin mükafatı olarak. Yani amellerinin, yapıp ettiklerinin karşılığı olarak Allah bunlara ne güzel, ne güzel rızıklar, ne güzel imkanlar, ne güzel mükafatlar, ne güzel karşılıklar hazırlamış. Kim bilir, nereden bilsinler, nasıl da bilsinler ki? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ cezaen bima kanu yamelu. Nice göz nuru, gönül sururu, güzel mükafatların yani cennet ve içindekilerin onlara hazırlandığı konusunda Allah'ın bildirmesi dışında kim ne bilebilir ki? Böyle okumuş Peygamberimiz bu ayeti. Sümme telâ tetecâfâ cunûbuhum oradan başlamış, anil madâca'dan hatta belâ yâmelûne kadar devam etmiş. Yani Secde suresi 16 ve 17. ayetleri okumuş. Sümme kal. Arkasından diyor ki Peygamberimiz, Ela uhbiruke bi ra'sil emri ve amudihi ve zurvetu senamihi. İster misin? Sana haber vereyim mi? İşin başı nedir? Bu işin direği nedir? Bu işin zirvesi nedir? Doruk noktada özelliği nedir? Sana haber vereyim mi? İş ne? İş dindir. İş İslam'dır. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim bizim bu işimizde aslında onda olmayan bir şeyi sonradan ortaya çıkarırsa, o yaptığı iş merduttur diye bir bid'at tarifi yapar. Men ahdese fi emrina hada, kim bizim şu işimizde bir şey sonradan çıkarırsa, ihdas ederse, kendisi uydurursa, ma leyse minhu, onda olmayan bir şeyse bu. Yani unutulmuşsa, açığa çıkarmışsa güzel, hatta şehit sevabı var. Öyle değil, aslında onda değil ve uydurulmuş, sonradan uydurulmuş. İşte fehuve raddun, o merduddur, reddedilir der. Onun için, elâ uhbiruke bi ra'sil emr, işin başı, dinin başı, dinin aslı ve esası, ve amudihi, dinin direği, ve zurvetu senamihi, ve dinin en yüce tarafı, dindir iş. İşte bu işin başı neymiş? Yani Muaz bin Cebel'e peygamber böyle diyecek, onun ne demesi gerekir? Biz olsaydık, biz de öyle diyeydik diyelim. Nasıl olsa şu anda yok ya, hani gençliği de gördük demeyelim birbirimize de, Nasrettin Hoca'nın birinin bir gün yaptığı gibi. Ama elbette ona yakışan bu, fakat galiba yanılmıyorsam arada bir bizim şöyle yanlışlarımız oluyor. Ya Resulallah, epey şey söyledin, ben bunları yani bir senede zor hazmederim, lütfen izin ver, yeter artık anlatıp durma, biraz kafam karışıyor, biraz yüküm artıyor, olmaz öyle mi diyoruz ki acaba? Çünkü Günde bir sayfa Kur'an-ı Kerim mealiyle okudu mu adam, arada bir okudu mu hatta, cumada bayramda elini aldı mı ya da korkmadı mı okunabilir dedi mi, yeter diyor sanki. Ama olmaz öyle şey, yetmez onun öyle anlayışı. Öyleyse biz peygamberle beraberken, Allah'la beraberken bıkıp usanmadan, susuzluğa kanmadan, doymak bilmeden yiyip içen insan gibi olmalı değil miyiz? Daha, daha ya Resulallah, ya Rabbi dahasını ver, daha öğrensek. Ama yeter artık diye insanlar kapatmaya, kapatıvermeye, örtmeye, örtbas etmeye çalışıyorlar. Maalesef. İşte peygamber soru veriyor Muaz bin Cebel'e, yani bize. İster misin? Öğrenmek ister misin? Bu dinin başı, bu dinin aslı, bu dinin direği, bu dinin en yüce tarafı nedir? Anlamak ister misin? Elbette o da ne diyecek? Tabi diyecektir. Yani kultü bela ya Resulallah. Diyor ki, ya Resulallah elbette, yani sen böyle bir şey öğreteceksin, ben hayır mı diyeceğim? Sen uygun göreceksin, ben hayır mı diyeceğim? Elbette ya Resulallah diyor. Yani elbette onlar Allah için de böyle söylüyorlar da. Ne diyor? Kultü bela ya Resulallah. Elbette ya Resulallah. Yani sen söyleyeceksin, sen öğreteceksin, sen haber vereceksin de bu din hakkında, benim dinim hakkında beni Allah'a yaklaştıracak, yani Allah'a kulluğa götürecek, beni cennete koyacak, beni cehennemden uzaklaştıracak şeyler haber vereceksin de ben hayır mı diyeceğim ya Resulallah diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap veriyor. Kal, ra'sul emri el-İslam. İşin başı teslimiyettir, İslam'dır. Dinin başı İslam. Nasıl oldu? Din zaten İslam'dı. İşte bu iştir. Bizim işimiz bu olmalıdır. Hatta ben bu kelimeden cesaret bulup şöyle iddia etsem, din bizim işimiz olmadan biz Müslüman olmaz mıyız ki belki de buna göre? Din bizim işimiz olmamış. Böyle bazen zevkimiz, hobilerimiz, fobilerimiz, arada uğraşılarımız, bazen meşgallerimiz gibi sanki. Öyle değil. Din bir kere bizim asıl işimiz olacak da, bu dinin aslı ve esası da teslimiyet olacak. Kim kime neyi teslim edecek? Ben Allah'a, onu biliyorum. Peki ne teslim ediyoruz? Canımızı? Yani canımızı vermiyoruz. Çünkü zaten onu bize Allah verdi. Al ya Rabbi istemedim, beğenmiyorum. Beğenmedim onun için sana iade ediyorum değil. Peki ya ne malımızı? O da aynı. Peki neyi teslim ediyoruz? Ben hayatımızı onun programına teslim ediyoruz şeklinde anlasam. Ya da siz şöyle deseniz, İrademizi Allah'a teslim ediyoruz. O ne seçerse biz de onu seçtik, kabul ediyoruz. İşte işin aslı bu, başı bu. Allah dediyse tamam, boyun bükmek, teslim olmak, yani kulluğa teslim olmak. Boynumuza ip takıp bunu Allah'ın ipi kılmak ve yani Allah'ın ipini boynumuza takmak ve bunu Allah'ın ipi olarak kabul edip o nereye çekerse, o nereye götürürse biz de oraya gitmek. İşin başı bu. Ve amuduhu, direği as-sala, namazdır. Demek ki din namazla ayakta durur. Namaz olmazsa din çöker. Direk olmayınca olan olur. Dinin direği namazdır. Hatta imanın direği namazdır bir başka hadiste. As-salatu imadul iman. As-salatu imadul din hadislerini biliyoruz. Burada da ayrıca zikrediliyor. Ve amuduhu as-sala, namazdır. Allah'la diyalogdur. Ne dersiniz? Bizim namazlarımız bizim dinimizi ayağa kaldıracak kadar güçlü mü? Yoksa zaten yalan yanlış, evet direk gibi ama yerde yatmış, henüz kaldırılmamış direk gibi mi ki bizimkiler? Hani siz direkleri bilirsiniz, depremden sonra direkler. Enkazda görülen direkler ya da rüzgarın yıktığı direkler veya başka sebeplerle yatmış, kenarda bekleyen direkler. Bizim namazlarımız da böyle bir direk mi gibi ki? Bir de vaturvetu senamihi ya cihat, dinin en yüce tarafı da cihattır. Cihat, peygamberimizin bir başka tarifinden öğreniyoruz. Düşmanla karşı karşıya gelince onunla savaşmaktır. Canı başa almaktır, canı ortaya koyabilmektir. Bunun da en faziletlisini men ukira cevaduhu ve uhriqa damuhu olarak tarif etmişti aleyhissalatü vesselam. Yani atların ayaklarının biçildiği ve kanların döküldüğü cihat. Köfte cihadı, somun cihadı, yatak cihadı, defter cihadı, yazı cihadı, dergi cihadı bilmiyorum onları ama cihat bu. Yani İslam dininin, işimizin, teslim olacağımız, namazla ayakta tutacağımız, direkleri namaz olan bu dinin var kılınması, benim ona sahip olmam manasına can baş üstüne demek, canı ortaya koyabilmektir. Sümme kal, sözüne devam etti Peygamberimiz, Ela uhbiruke bimilaki dalke külli, bütün bunlara bedel, bütün bunlar gibi sanki, bütün bunlar kadar önemli bir şey daha söyleyeyim mi sana? Peygamber, bütün bunlar kadar önemli bir şeyden söz edecek. Yani bunlar önemsiz değil. Bunlar önemli ama bütün bunlar kadar önemli. Bir o kadar, yani şimdi sayılanlar kadar Allah'a onu ortaksız kul köle olmak. Namaz, zekat, oruç ve hac gibi. Sonra hayır kapıları sayıldı. Oruç gibi, kalkan olduğu, sadaka gibi, hataları söndürdüğü, gece namazı gibi insanı ayakta tutan, işte bütün bunlardan sonra aleyhissalatü vesselam diyor ki, bütün bunlara denk neredeyse, bunlar kadar önemli, sana bir şey daha haber vereyim mi? Kultu bela ya Resulallah, evet ya Resulallah, haber ver ya Resulallah, sen dedin ben dinlemez miyim, sen söyleyeceksin ben öğrenmez miyim ya Resulallah? Fe akade bilisanihi, mübarek eliyle, mübarek diline tuttu Peygamberimiz. Sonra Mekal dedi ki, küffe aleyke hâdâ, buna sahip ol. Allahu Ekber, buna sahip ol. Kultu, aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz böyle söyleyince, ya Nebiyyallah diyor Muaz bin Cebel, ve innâ lemuâkadûne bimâ netekellemu bih, yani biz ne konuşursak karşılığında muâkaza olunacak, hesaba çekilecek miyiz demek? Yani bir büyük şaşkınlık. Yani ne demek ben buna sahip olacağım? Ağzımdan çıkan her şey yarın benim sorgulamam konusunda karşıma çıkacak birimler mi olacak? Fekal diyor ki aleyhissalatü vesselam, Tekillet ke ummuk, Allah senin hayrını versin emi. Ve hel yekubbun nas finnar ala vucuhihim evkal ala menahirihim illa hasaidu elsinetihim. Sen bilmiyor musun sanki? Bütün insanların ya da herkesin cehenneme gidecek herkesin yüzü koyun ya da böyle yüzüstü cehenneme sürüklenmeleri, cehennemi kazanmaları, cehenneme gitmeleri, dillerinin biçtiklerinden dolayı, dillerinin söylediklerinden, dilleriyle kazandıklarından dolayı değil mi? Demek ki dilimize sahip olacağız. Aleyhissalatü vesselam, Ukbe bin Amir'den öğrendiğimiz, Tirmizi'nin bize anlattığı Kitab-ı Zühd 47'de yer alan bir hadisle emsik aleyke lisanek diyordu. Çünkü sormuşlardı peygambere kurtuluş nedir ya Resulallah diye. Sanki Muaz bin Cebel'in sorusu gibi değil mi? Cenneti kaybetmekten, cehenneme düşmekten kurtuluş. O da diyordu ki üç cümlelik, üç temel prensip halinde bir proje, bir planla bir reçete sunmuştu. Diline sahip ol. Dilini tut, diline hakim ol. Ve lisake beytük, evin sana dar gelmesin. Vebki ala hatiyetik. Ve hataların, isyanların olacak, günahların olacak. Pişman ol ve onlara ağla. Velhamdülillahi rabbil alemin.